Evet sevgili seyirciler, yeni bir Donanım Haber videosunda karşınızdayız. Ben Cem Sümbül. Bugünkü konuğum aslında Twitter kullananlar ve bilişim dünyasıyla yakından ilgilenenler için çok tanıdık bir isim. Ama bilmeyenler için mutlaka birçok şapkasından bir tanesini tanıyacağınız, bileceğiniz, mutlaka bir şekilde konusunda buluştuğunuz birisi olabilir. Dediğim gibi bu konularla ilgiliseniz, hangi konular olduğunu da öğreneceğiz. Sevgili Ömer Çolakoğlu, hoş geldin. Nasılsın?
Hoş bulduk. İyiyim Cem abi, sağ ol. Sen nasılsın?
Çok teşekkür ederim üstadım. Kırmadın, geldin. Şehirler arası yolculuk yaparak geldin. Microsoft'un bugünkü etkinliği yüzünden de aslında buradaydın ama fırsatı kaçırmadık. Dedik görüşelim. Sen de kırmadın bizi, geldin. Tekrar teşekkür ederiz. Estağfurullah.
Ne demek yani, seni görmek benim için ayrı keyif. Sohbet etmek ayrı keyif. Bu vesileyle bir araya gelmişken de hani gençlere ufak bir katkımız olursa ondan büyük keyif duyarım.
Hala olur gerçekten. Şimdi ben seni yani işte bilgisayar mühendisi diyeceğim, MVP diyeceğim falan ama birçok kimliğin var senin gerçekten. Hani derler ya böyle işte bir kaldırsan külahta böyle bir sürü başka bir şeyler var. O yüzden senden isteyelim. Bir kendinden bahseder misin? Sevgili seyircilerimize de en azından
Tabii.
aktarmış olalım.
Tabii bu soru aslında biraz cevabı da uzun olabilir. Dediğin gibi aslında birkaç şapkam var benim. Her şeyden önce yaklaşık 20 yıldır sektörde olan birisiyim. Özel sektör çalışanıyım. Developer olarak başladım bu sektöre. Daha sonra bu işin veri tabanı tarafında, database adminlik tarafında kendimi geliştirdim. Bu tarafta devam ettim. Şu anda da bir özel şirketin IT yöneticisi olarak çalışıyorum. Bu benim şapkalarımdan biri.
Bir tanesi.
Bundan yaklaşık 7 yıl önce, buradaki hikaye biraz uzun. Umarım bizi izleyenler sıkılmazlar.
Bundan
7 yıl önce mezun olduğum okul Erciyes Üniversitesi. Ben bu arada Kayseriliyim. Oradan bir arkadaşım, orada hoca olan bir arkadaşım bana bir davette bulundu. Ya Ömer dedi, bizim akademik tarafta teorik bilgi fazla, pratik bilgiyle alakalı eksiklerimiz var. Keşke gelsen de haftada 2 saat, 4 saat burada gençlere ders versen diye. Peki dedim, öyle bir senaryoyla başladık. Burada işte haftada 4 saat ben son sınıfların derslerine girmeye başladım. Şimdi böyle de bir misyon olunca kendime bir görev edindim. Dedim ki Ömer, sen özel sektör çalışanısın. Özel sektörün bu çocuklardan ne beklediğini biliyorsun. Bu okuldan mezun oldun. Bu okulun bu çocuklara ne verebildiğini, ne veremediğini biliyorsun. Arada köprü olma vazifesi sana düştü. Bunu elinden geldiği kadar yap. Ne yapabilirim dediğimde dedim ki özel sektör ne istiyor? Pratik bilgi. Evet. Okul ne veriyor? Teorik bilgi. O zaman benim verdiğim eğitimler, dersler en azından full pratik bilgi olsun. Kurallar koydum. Benim dersimde tahta olmayacak, benim dersimde not tutulmayacak, benim dersimde slide olmayacak. Full uygulama. Başladık abi. İşte biz uygulamada nasıl, mesela benim alanım işte veri tabanı. Veri tabanı anlatıyorsam, büyük veri anlatıyorsam gerçekten böyle bir 1 milyar satırlık, 2 milyar satırlık verilerle çocuklarla çalıştık. IoT anlatıyorsam derste gerçekten bir devreyi programladık, yaptık. Burada cep telefonundan bastık, benim iş yerindeki lambayı söndürdük, yaptık. Ondan sonra ne yaptık? Yine işte soket programlama anlatıyorum. Bir tane programlanabilir drone getirdik sınıfa. Sınıfta drone programladık. Need for Speed oynar gibi bilgisayardan drone uçurduk şeyde, çok sınıfın iyi içerisinde falan. Bu çok keyifli oldu. Çocuklar tabii da çok keyif aldılar.
Gerçek bunlar. Çünkü bunlar. Yani aynen. Pratik olduğu için bambaşka bir hale geliyor değil mi?
Ve yapabiliyorlar. Yani evet, o mutlu ediyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. 80-90 kişi bu ders alıyor. Haftada 2 saat, 4 saat yapılan bir şey. Ve benim yaptığım uygulama yeterli değil. Onların da yapması lazım. Ne yapabiliriz dediğimde işte onlara ödev vereyim dedim. Yani yaptığımız uygulamaların benzerlerini onlar ödev olarak yapsınlar. Vizeyi, finali tamamen onlardan yapayım. Teorik sınav olmasın çok bizde iyi diye. Burada da şu sıkıntı çıktı karşımıza. Çocuklar bu şeyi anlıyorlar ama aradan zaman geçince unutuyorlar. Hocam biz ödev yapacağız ama yani not falan nasıl da tutamıyoruz. Nasıl olacak? Tamam dedim. O zaman biz bu derslerin ekran kaydını alalım. YouTube'da da bir kanal açtık. Ondan sonra oraya atalım bunları. Siz de oradan tekrar edin. Sonra tabii YouTube şey bir mecra olduğu için, hani public bir ortam olduğu evet için, biz böyle kapalı devre çalışırken bir anda işte insanlar YouTube'dan beni bulmaya başladılar. Mesaj atanlar, yorumlar, tebrikler falan. Ben böyle bir kendi çapında havaya girdim. İşte okuldaki dersleri daha iyi yapabilmek adına işte daha kaliteli mikrofon alıyorum, daha güzel içerikler, daha az öksürüyorum falan. Ondan sonra YouTube'a bir videolar falan atmaya başladım. Ufak bir kitle oluşmaya başladı.
Çok güzel.
Nereden nereye? Bir gün bir telefon geldi. Pardon, bir mail geldi. Udemy Türkiye'den arıyorlar. Ondan sonra Ömer Bey, biz sizin YouTube'daki videolarınızı gördük. Bize Udemy'ye eğitim çeker misin? Şimdi hiç aklımda olan bir şey değil. Peki dedim, tamam çekeyim. Ondan sonra ben 2-3 ay bir eğitim çektim. Bu arada attım şeye, Udemy'ye attım. Bekliyorum işte kim alacak. Kimse almıyor. İlk gün kimse almadı, ikinci gün kimse almadı. İlk bir hafta işte 2 kişi aldı falan. Dedim ki ya bu böyle olacak bir şey değil. Ömer Tamam, sen yaptın bir şeyler, kendini bir seviyeye getirdin ve biraz fazla şişirdin gibi. Burada dur. Sonra ertesi hafta oldu. 5 kişi aldı. Sonraki hafta 10 kişi aldı. 15 kişi falan derken 6 ay sonra ne oldu biliyor musun? Benim eğitimler kendi kategorisinin en çok satan oldu. Sonra bu arada ders vermeye de devam ediyorum okulda. Aradan 2 sene geçti. Bir gün LinkedIn'den bir mesaj aldım. Turkcell Geleceğe yazanlar. Ömer Bey, Udemy'deki eğitimlerinizi sizin çok beğendik. Ondan sonra bize içerik hazırlar mısın? Hay hay. Oturduk Turkcell'e içerik hazırladık. Ondan sonra şu an Turkcell Geleceğe yazanlarda SQL eğitimleri benim eğitimlerim.
Çok güzel.
Ve şimdi de yeni anlaşma yaptık. İnşallah 40 saatlik yeni bir eğitim daha çekiyor olacağım.
Şahane.
Ondan sonra...
Bu arada Udemy'de inanılmaz bir tabii şey var. Yani çok gerçekten alanındaki en iyilerden bir tanesi. 40 bin, 50 bin yani, o çünkü alınıyor bir de. Hani şimdi YouTube'da izliyorsun evet ama yani Udemy'de bu işin parasını veriyorsun, alıyorsun.
Tabii.
Dolayısıyla orada daha da bir kıymet var.
Değerli toplu
yani,
bir yapı.
Çünkü her zaman öyledir. Yani bir para vereceğin zaman bakarsın ya bu nasıl diye bakarsın. İşte tabii şimdi Ömer söylemiyor belki ama oradaki geri dönüşler, oradaki feedbacklere baktığımızda herkesin çok memnun olduğunu. O yüzden zaten aslında böyle bir çığ gibi büyüyüp de devam etmesinin sebebinin gene senin bu yaklaşımından dolayı olduğunu tahmin ediyorum. Yani pratiği göstereyim ben. Böyle işte bunu yapabilirsin, şunu yapabilirsin'den ziyade gerçekten eğitimde olması gerektiği gibi. Tabii çok zor bir konu bu. Hı hı. Gerçekten onları hayata hazırlamayla ilgili önemli bir aşamayı ele alıyorsun sen kendi alanınla ilgili.
Orada şöyle bir şey... SQL konusu benim alanım olduğu için söylüyorum. Aslında sadece bilişimcilerin, yazılımcıların bir konusu değil. Bugün işletmecilere baksan, ondan sonra endüstri mühendislerine baksan bu dersi almışlardır. Hatta Amerika'da mali müşavir olabilmek için belli seviyede SQL bilmek gerekiyor. Bu denli aslında global bir şey. Ama bu biraz bizim Türkiye'deki şey gibi, İngilizce gibi. Yani biz yıllarca İngilizce öğreniriz ama konuşamayız ya.
Evet.
Bu ders de böyle. Yani orada eğitimle alakalı bir sıkıntı var. Tahtada anlatılıp kağıtta sorulan bir ders bu. Ve çocuklar hani bu dersi geçmiş olmak için lanet olsun diye. Zaten hani görsel bir arayüz olmadığı için biraz böyle sıkıcı da geliyor.
Evet.
Bunun üzerine ben çok samimi bir şekilde şunu söyleyebilirim. Yani bir konuyu, anlatacağım bir konuyu öğrenmek için bir zaman harcıyorsam daha iyi nasıl anlatırımın üzerine 3-4 zaman harcıyorum. Ve tabii belki bunun sayesinde biraz önce bahsettiğim işte eğitim 6 ay sonra kategorisinin en çok satan oldu. Sonra başka bir eğitim çıkarttım. O da onu geçti. En çok satan o oldu. 4 yıldır hala en çok satan etiketini şu anda
hala
saklıyor.
Çok iyiymiş, çok güzel.
Ve hani bu denli spesifik bir, hani bu siber güvenlik değil, mobil uygulama geliştirme değil, başka bir şey değil. Çok spesifik bir alan olmasına rağmen şu anda 40 bini geçti. Sadece Udemy'deki öğrenci sayım.
Çok güzel.
Ve işte Turkcell Geleceğe yazanlardan böyle bir şey geldi. Son işte şeyde de pandeminin başladığı dönemde bir program başlatıldı. 1 milyon yazılımcı istihdamı.
Evet,
o dönem işte gençler evde kalsın diye yapılan bir şeydi. Hatta Cumhurbaşkanı açıkladı.
Evet.
Ve o
doğrusu
zaman...
ben de akıbetini merak ediyordum. Sözünü de kestim. Akıbetini merak ediyordum. Geçtiğimiz günlerde aklıma gelmişti. Bahaneyle de öğrenmiş olalım.
1 milyon oldu bu arada. Yani öğrenci sayısı 1 milyon oldu. Ya şöyle, beklentiyi çok yüksek tutmamak lazım. İşte 1 milyon kişinin hepsi de buradan bir şey öğrenecek diye bir şey yok. Ama 1 milyonun içinde bakın 10 bin kişi bile çok böyle hakkını çok vererek öğrense çok çok büyük kazançtır. Oradan aradılar beni. İşte bize eğitim hazırlar mısın diye. Hay hay dedim. Onlara eğitim hazırladım. Pandemi döneminde 4 tane eğitim hazırladım. Ve hani benim için gurur kaynağıdır. Cumhurbaşkanı'nın televizyonda, Habertürk'te hatta şeyi var. Ekran görüntüsünü almıştım. Açıkladığı, lansmanını yapmış olduğu bir programdı. Ve şey dedi o zaman. Şu an dedi işte 31 eğitim var. Sene sonuna kadar işte bunu 100'ün üzerine çıkartacağız diye. 31 eğitimin 4 tanesi benimdi.
Çok
ondan sonra şu anda da işte hedef 100'dü, hedef 150 oldu. Onlarla da güzel bağlarımız devam ediyor. Velhasıl ciddi bir kitleye ulaştık. Yani hiç ya, üniversitede yani ders vermekten, gönüllü ders vermekten başlayan bir süreç. Ve son olarak da hani beni en mutlu eden şeylerden biri, Microsoft'un bir programı var. MVP, Most Valuable Professional, en değerli profesyonel.
Evet.
Microsoft'un sektöre ve topluluklara katkı sağlayan, gönüllü katkı sağlayan IT profesyonellerine vermiş olduğu bir ödül. Onlar bunu böyle tanımlıyorlar. Ve şu anda tüm dünyada 3000 tane MVP var. Türkiye'de 21 tane var. Data Platform kategorisindeyim ben. Data Platform kategorisindeki Türkiye'deki 3 MVP'den biriyim. Bu noktada Microsoft'ta da tabii dirsek temasımız çok fazla oluyor. Daha bugün işte Koç topluluğunun şirketleriyle beraber bir eğitim yaptık. Oradan apar topar buraya geldim. Hatta üzerimdeki tişört de
evet, oradan
kalma. özellikle olsun istedim hani bugünün anısına. Evet. Sonuç olarak Ömer Çolakoğlu budur
evet.
diyebiliriz.
Yani ben hemen o zaman şuna döneyim. Acaba bu online eğitimlerle, ya işte üniversiteden mezun olmuş. Sadece senin eğitiminde olması gerekmez ama şimdi sen burada konuğumuzsun diye de sorayım. Çünkü sen o dönüşleri almışsındır. Ne yapabilir bir öğrenci iş hayatına atılacağı zaman kendini eğitimlerle nereye taşıyabilir? Onu bir konuşmak isterim seninle.
Orada 3 gruba ayırabiliriz bu öğrenci türünü. 1. 4 yıllık mezunu bu eğitimi okulda alması gereken ama çeşitli sebeplerle kendinden kaynaklanabilir, okuldan kaynaklanabilir yeterince alamamış öğrenci. Ama belli bir temeli var. 2 yıllık öğrenciler var. Yani 4 yıllık eğitim yerine 2 yıllık eğitim almış evet. öğrenciler var. Bir de alaylı tabir ettiğimiz bu eğitimleri üniversite formasyonunu hiç almamış öğrenciler var. Şimdi bunların üçü içinde farklı bir format geçerli. Bugün aslında bizim Udemy gibi platformlardaki olan eğitimler belli bir temelin üstüne alınırsa çok güzel yerlere oturuyor. Çünkü bir şeyler bilinçaltına yerleşmiş ama eksiklikler var. Onu bununla tamamlayabiliyor. Bu noktada 4 yıllık öğrenciler gerçekten şanslılar. Çünkü bunun temelini almış durumdalar. 2 yıllık öğrencilerde bu biraz daha üstüne daha fazla koymaları gerekiyor öğrenmek evet. için. Alaylı dediğimiz kesimde de gerçekten biraz daha üstüne koymaları gerekiyor. Eğer gerçekte temelleri yoksa. Şimdi bu hep tartışılıyor. Yani Udemy'den alınan veya başka bir yerden alınan bir eğitimle yazılımcı olunur mu?
Evet.
Ona bakarsanız ben 20 yıldır bu işi yapıyorum ve 20 yıldır bu işi yapmama rağmen her gün yeni bir şey öğreniyorum. Her gün yeni bir şey ve kendime kızıyorum ya ben bunu niye atlamışım, yeni mi öğreniyorum diye. Bu işin gerçekten sonu yok. Evet. Ama bu nedir? Bir başlangıç noktasıdır.
Yani çok doğru.
Siz ve en önemlisi nedir biliyor musunuz? Şimdi eskiden bizim seçme şansımız bu kadar yoktu. İşte anne baba sen şu mesleği yapacaksın dediği zaman evet. İşte bizi bir okula yazdırırlar, oradan devam ederdik. Sevsek de sevmesek de bir şekilde oradan yürürdük. Ama şu anda hep benim seminerlerde de, işte üniversite öğrencileriyle yaptığım sohbetlerde de söylediğim şey o. Arkadaşlar sevdiğiniz şeyi yapın. Bunu söylemesi çok kolay.
Sevdiğin evet, değil mi? Doğru, evet.
Sevdiğin şeyi yapmak için ne sevdiğini bilmen gerekiyor. Üniversite, 4 yıllık üniversite hayatı, ben o yüzden çok önem veriyorum buna. İşte 2 yıllık mı, 4 yıllık mı sorusuna. Üniversite hayatı insanın kendini keşfetmesi için gereken çok çok kıymetli bir zaman. Ne iz yapmaktan hoşlanıyor, ne de başarılı olduğunu görüyor ve hangi işi yaparken onu iş gibi görmüyor. Eğer bir adam bunu keşfederse ondan sonra bunun ucu bucağı yok. Şimdi 4 yıllık üniversite okuyan bir adam
evet.
4 yılı var bunu keşfetmesi için. 2 yıllık üniversite okuyan bir adamın 2 yılı var bunu keşfetmesi için. Alaylı olan bu tarz eğitim platformlarından eğitim alarak yapan kişinin ise bunu keşfetmesi için biraz daha fazla yapması, deneme yanılma yapması
doğru.
gerekiyor. O yüzden buradaki temel nokta yazılımı öğrenebilir mi, ötekini öğrenebilir mi? Bunlar çok klişe tartışmalar. Önemli olan yazılımı sever mi?
Çok önemli.
Anahtar kelime bu. Veya işte veri tabanıyla uğraşacak bunu sever mi? Çok da zorlamanın bir gereği yok. Yani adam balık tutmayı seviyorsa bırak onu yapsın. Esnaf olacaksa evet, bırak onu evet, yapsın. Evet. Yani şimdi mesela eskiden doktorluk popülerdi. Şimdi herkes işte bizim oğlan yazılımcı olsun, bizim kız yazılımcı olsun derdinde. O yüzden bu anlamda büyük fırsat. Deneme yanılma imkanı sürüyor. Ben ya herkes Python diyor bir bakayım buna. Ya hakikaten bu süper bir şeymiş. Diyorsan yürü git oradan. Abi başım döndü ya. Diyorsan tamam sen o işin adamı değilsin.
Eyvallah. Bunu anlamanın en kolay yolu hangisidir mesela? Ben bu işi yazılım konusuna girmeli miyim, girmemeliyim konusunda ama tabii ki bahsettiğin şeyler de hepsi zaman gerekiyor. Mesela 4 sene sonra da bu kararı verebilir. Veya o 4 sene içerisinde de verebilir ama diyelim ki lise mezunu olan birisi üniversite düşünüyor ediyor. Sence o bu kararı gene o dönemde mi vermesi lazım yoksa üniversiteye girip onu görmesi mi lazım önce?
Bence bu biraz yaşla da alakalı bir şey. Hatta bana sorarsan 24-25'li yaşlardan sonra insan aslında hayattan ne istediği biraz daha oturuyor.
Oturuyor, doğru.
O yüzden üniversite hayatında aslında bunu tam olarak belirleyememiş de olabilir. Ama birçok şeyi deneme yanılma yaptı ya 4 evet. sene boyunca. Artık 24'lü 25'li yaşlara geldiği zaman neyin kendine daha uygun olduğuna daha güzel karar verebilir durumda. O yüzden şeydeki hevesler biraz daha geçici. Hani işte liseden yeni mezun olduğunda başka şekilde Ha bu ilk çocukluktan tespit edilse keşke. Hani insanın neye meyilli olduğu, neye yetenekli olduğu. Bunu Japonlar yapıyorlar, Finlandiyalılar yapıyorlar. Ama hani şu anda Türkiye'deki eğitim sistemine girersek zaten sabaha kadar onun içinden çıkamayız.
Doğru.
Ama şöyle bir şey var. Artık herkes kendisini düşünmek zorunda. Her koyun kendi bacağından asılıyor. Bunun içinde fırsatlar hiç olmadığı kadar fazla. En azından eğitim fırsatları. Ekonomiyi tartışırız, başka şeyleri tartışırız ama bugün eğitim çok ulaşılabilir bir noktada. Ve yani bugün Udemy deyip belki şey yapıyoruz. Hani ya oradan işte sertifika almış, gelmiş, iş başvurusu yapıyor falan diye ama o kadar kaliteli hocalar var ki biz üniversitedeyken bazı hocalarımızın kapısından içeriye giremezdik. Ama o hocaların referans aldığı hocalar, dünyaca ünlü profesörler bugün Udemy'de eğitim hazırlıyor.
Evet, çok güzel. Bak mesela bu gerçekten çok kritik. Yani dediğin de çok doğru. Çünkü o kapıdan gerçekten girmek mümkün değil ama en azından o referansla beraber o bilgiye erişmek mümkün. Dediğin gibi ne diyelim, öğrenime olan demokratikleşme süreci çok daha güçlü şu an.
Aynen.
Eskiye göre. En azından benim dönemlerime göre çok daha güçlü olduğu muhakkak aşikar ortada. Yani o zaman biz bugün şöyle diyebiliriz. Yani yazılımla ilgili eğer biraz iyiyse okulunu okuduktan sonra kendini bu ne diyelim mikro sertifika mı diyelim bu taraflara, yani Udemy'den alacağı veya başka işte Turkcell'in geleceği yazanlardan alacağı, belki BTK'daki o 1 milyon öğrenciyle ilgili, 1 milyon kişiyle ilgili projeden veya başka diyelim. Buradan aldıklarıyla kendini tamamlayıp gerçekten bu iş hayatına atılması ihtimali var o zaman, öyle mi?
Kesinlikle. Bu olmasa bile bu ilk adım olabilir. Mesela şu anda her tarafta ciddi şekilde kalifiye adam ihtiyacı var. Kalifiye adam bulamıyoruz. Ne yapıyoruz? Kalifiye adam olmasın tamam ama yetiştirilmeye müsait olsun.
Evet.
Yetiştirilmeye müsait demek ne demek? Sebatlı olsun, çalışkan olsun, öğrenmeye açık olsun ve biz ona bir emek verdiğimizde bunun karşılığını alabilelim. Şimdi tabii ahlaklı olsun.
Evet,
artık iş kriteri biraz buna dönmüştü mü? Çünkü artık deneyimli kişileri, kalifiye kişileri bulmak zorlaştı. Yetiştirmek gerekiyor.
Evet.
Bunun için de işte biraz böyle istekli, hevesli olmak gerekiyor. Kendini sen bu noktalarda geliştir. Mesela şu anda yeni bir model deneniyor. Koca koca şirketler kendi ihtiyacını görebilmek adına çeşitli eğitim şirketleriyle anlaşıyor. Diyor ki ben sana sponsor olayım, sen ücretsiz bootcamp yap. Ondan sonra işte 100 tane öğrenci al buraya. Bu 100 tane öğrencinin bütün finansmanını ben karşılayayım. Sen onları ücretsiz yap. Sonra işte bunu 1 ay, 2 ay, neyse 10 gün, 15 gün eğit, yetiştir. Onları bir sınava tabi tut.
Çok güzel.
İçinden 10 tanesini bana gönder.
Evet. Yani o kadar bulamıyor ki aslında.
Evet.
Ama bulması için en azından bunu yap. Çünkü o işi bulmazsa o işi yapamayacak zaten.
Kesinlikle. Ya ülkede şu anda şöyle bir durum var. Pandemiyle birlikte remote çalışma ve yurt dışı olanakları artınca buradaki kalifiye insanlar remote çalışmaya ya da yurt dışına gitmeye yöneldi.
Evet.
Şimdi bu durumda büyük firmalar ellerinden bu adamları kaybettikleri için yerlerine yenileri koymak adına daha küçük firmalardan kalifiye adamları çekmeye başladılar.
Evet.
Bu sefer daha küçük firmalar yerlerine yenilerini koymak adına yetiştirmek durumundalar. Startuplar vesaire.
Doğru.
Özellikle. Dolayısıyla özellikle yazılım sektörü için konuşuyorum. Şu anda gerçekten hani talep anlamında altın çağını yaşıyor. Yani şu fırsatı yani yazılıma ilgisi olup da bu fırsatı değerlendirmemek gerçekten büyük yanlış olur.
Hala peki böyle bir şans var mesela, ne kadar daha sence böyle sürebilir? Yani bu kaç sene daha böyle gidebilir? Hani
vallahi,
eldeki veriler, şu yeni yetişen elemanlara da baktığın zaman sen görüyorsundur. Yani yeni gelenler bu boşluğu doldurabilecek mi, yoksa hala bu boşluk sanki hem teknoloji çağına da daha çok girdiğimiz için daha da büyüyor gibi mi?
Valla bir müddet daha büyüyecek gibi görünüyor. Çünkü şuradan biliyorum, en azından bizim ülkemizde belki başka türlü tartışırız ama özellikle Avrupa'da nüfus yaşlı olduğu için ciddi bir şey var. Adam ihtiyacı var. Amerika'da yine keza aynı şekilde. Bakın acayip sektörler oluştu işte. Upworks diye bir site var yani, ve insanlar akşama kadar orada freelancer arıyor. Ve işte Amerika'daki adamın maliyeti kendine yüksek. Hindistan'dan, Türkiye'den, İran'dan adamlar buluyor.
Evet.
Ve dediğim gibi işinde iyiysen
oraya
yazıp benim saatim $50, $100 deyip çok rahatlıkla iş yapabilecek durumdasın.
Evet ya, bunlar tabii fırsat ya. Böyle düşününce yani, birisi küçük küçük bile başlasa, bunlarla uğraşmaya başlasa kendini geliştirecek iş fırsatını da bulması muhtemel bu durumda.
Kesinlikle. Ve şey, temel nokta biraz sabır. Gerçekten sabır.
Zor olan kısmı o gibi.
Aynen öyle. Biraz böyle daldan dala da olacak. Yani kendini keşfetme süreci, işte
Kolay bir şey değil. Bravo.
yapay zekaya meyillenecek, mobil uygulamaya meyillenecek, işte veri bilimine meyillenecek, artık neyse. Bir kendini keşfetme süreci var. O süreçte sabretmesi gerekiyor. Yani şu anda işte iş
Bekle bakalım.
görüşmesine gidecek, oradan olumsuz sonuç alacak vesaire. Hepimizin yaşadığı süreçler olduğu için bu, ama bunu ben böyle gerçekten laf olsun diye demiyorum.
Evet.
Yani hayatımda sabrettiğim her şeyin karşılığını almış bir insan olarak söylüyorum.
İnşallah.
Ve bu sadece benim yaşadığım bir şey de değil. Yani hayatın gerçeği bu.
Tabii Muhammed Ali'nin sözü geldi aklıma. Tam olarak İngilizcesini de hatırlayamıyorum ama diyor ki boks, işte şampiyonluk, işte spor salonlarındaki o antrenman sırasında gösterdiğin sabrın sonunda kazanacağın şey. Yani bu kadar işte sabret, sonunda şampiyonluğa giden yolu aç, kazan ya da gibi. O anlamda dediğin çok doğru hakikaten. O sabrı göstermek en zorlu kısımlardan bir tanesi ama başarı için de gereken şeylerden net olarak ilki diyebiliriz. Peki şöyle bir elimdeki listeye bakacağım. Çünkü konuşacak çok konumuz var sevgili Ömer Çolakoğlu'yla. Şimdi tabii sen 300 bin civarında da öğrenciye ulaştın bu arada.
Evet, toplamda bütün platformlarda.
İnanılmaz. Yani böyle bakınca gerçekten büyük. Peki işi dönüş almaya başladın mı?
Daha bugün aldım mesela.
Çok güzel.
Çok güzel bir işe dönüş aldım. Bugün işte Microsoft Office'te Koç grubuyla yaptığımız etkinlikte bir arkadaş geldi. İşte hocam dedi, merhaba. Merhaba, ben tabii kendisini tanımıyorum çünkü o online almış
Tabii.
eğitimlerimi.
Online tarafın
Ben
zorluklarından.
dedi işte şu anda database işiyle uğraşıyorum ve bu işi bana sevdiren kişi sizsiniz. Ondan sonra size gelip teşekkür etmek istedim özellikle diye. Tabii bunlar beni çok mutlu
Şahane.
ediyor. Yani şimdi bir şeylerin sayısı belki tartışılır. Hani 300 bin kişinin bu eğitimi alması, 300 bin kişinin de yeterince bundan faydalandığı anlamına gelmez. Bu 300 bin kişi
Eyvallah.
başka başka
Güzel.
eğitimleri de alıyor ama çok minor olarak düşünsek bile, bakın 1000 kişi, totalde 1000 kişi bugün sektöre yetişmiş insan olarak gelse
Tabii.
ve ben onlara bir şekilde dokunmuş olsam,
İnanılmaz.
bu beni gerçekten mutlu
Doğru.
ediyor. Yani ve bu, hani diyor ya, hani bazı şeylerin değerini Mastercard'da ölçebilirsin diye.
Ah,
Ya
evet.
gerçekten hani bunun parayla pulla çok ölçülecek bir
Ölçülecek
tarafı
tarafı da
yok.
yok. Çok doğru, evet. Ya online eğitim için ne dersin ya? Bu online eğitimde aslında belki hem verdiğin için de söyleyelim. Yani bu böyle sürdürülebilir mi? Pandemiyle beraber hayatımıza girdi. Görüyoruz, yaşıyoruz ama sence online eğitim, demin söylediğin gibi görmüyorsun mesela, şimdi söylediğin örnekte olduğu gibi. Gerçi görsen de 20 sene sonra belki, öyle bir örnek değil bu ama. Tanır mıydın belli olmaz ama en azından bu konuyla ilgili olarak kendi alanında ne düşünüyorsun? Bu devam eder ve biz işte online eğitim konusunda ısrarcı olmalı ve Türkiye olarak daha fazla şey yapmalı mıyız? Ne dersin?
Valla bence hani özellikle kurumsal firmalar bu işi çok sevdi.
Evet.
Online eğitimler, yani eskiden biraz böyle eğitmeni zorlarsa, ya ben gelmesem olmaz mı falan gibi dendiği zaman neyse diye gönülsüz olan şeylerdi. Şimdi herkes online istiyor. Bunun
Güzel.
rahatlığı gerçekten apayrı. Tabii orada bir de şöyle bir şey var. Sonuçta bu bir sektör oldu ya ve bu sektörde de herkes deneyimliyor aslında. Yani daha iyi eğitim nasıl yapılırı deneyimliyor.
Evet.
Bunu belli bir noktaya getirdikten sonra çok da online ya da offline olmasının şeyi yok. Ben mesela bunun üstüne çok çaba sarf eden biri olarak ve karşılığını da alan biri olarak söylüyorum bunu. Yeri geliyor, ben YouTube'da 4 saat canlı yayın yapıyorum. 4 saat kesintisiz canlı yayın. Kim dur bekler ya?
Tabii
Hani ve
canım,
şey, böyle
evet.
hani
4
sıkıcı da bir
saat.
şey. Magazin yok, o yok, bu yok. Yani baktığın zaman bir
Şahane.
SQL gibi sıkıcı bir konu. Ya inan şunu gördüm. Hani böyle işte 150 kişiyle başladığımız YouTube yayınını 250 kişiyle bitirdik.
Mükemmel.
Aralarda
Mükemmel.
da böyle şeyler yok, hani pikler yok, 400'den 250'ye
Evet
düşme
evet
falan
öyle.
yok yani. Orada temel mesele şey, yani empati yapabilmek. Karşımdaki insanı ben bunu sıkmadan nasıl anlatabilirim?
Evet.
Veya sıkıldığını nasıl hissedebilirim?
Aa güzel.
Buna
Evet.
ekstra biraz kafa yormak gerekiyor. Çoğu zaman mesela bizim en çok yaşadığımız sorunlardan biri işte Zoom'da eğitim yapıyorsun mesela, kameralar açılmıyor.
Evet.
Bir iki zorluyorsun falan ama karşındaki insanlar da koca koca insan olduğu için
Evet.
çok da
Doğru.
şey olmuyor. Sonuç itibariyle canlı olsa sen o adamın gözünün içine bakacaksın ama
Tabii.
Zoom'da da bir şekilde görmüyorsun, ama ses gelmeyen adamı bir şekilde dürtüyorsun işte. Ona bir soru soruyorsun, bir şey yapıyorsun böyle. Veya onun keyif aldığı bir şeyi hemen yakalıyorsun. Dolayısıyla bu interaktiviteyi sağladığın zaman onun geri dönüşü de oluyor. Bu durumda mesela daha bugün bir arkadaşımla tartışmasını yaptık. Şeyden şikayet ediyor. İşte adamın dersi dinlemediğinden şikayet ediyor. Bu eğitim işiyle uğraşamıyor. Ya şikayet etme gibi bir şeyimiz yok, lüksümüz yok. Hani bu tarafta bu işi organize eden bizsek onu çekmemiz gereken biziz.
Evet.
Bunun için teknik geliştirmemiz gerekiyor.
Çok doğru.
Ve ben kendi adıma bunu becerebildiğimi düşünüyorum. Birçok kişi de tanıyorum bunu becerebilmiş durumda. Eskiden yapabiliyor muyduk? Hayır. Zaman bizi bu hale getirdi. Dolayısıyla bunun kolaylığını görmüşken online gider.
Gider, evet. Gider. Tabii şimdi sen Kayseri'den de geliyorsun. Oradan da ayrılmıyorsun da. Orada da bir yani şey de aslında enteresan. Mesela işine hem devam ediyorsun hem de bir taraftan eğitim maceranı devam ediyorsun. Zor olmuyor mu bu ikisini sürdürmek? O belki de işte bu uzaktan eğitimin nimetleriyle mi?
Aslında tek onunla açıklamak biraz zor olur. Tabii o bir nimet ama biraz önce söylediğim şey vardı ya. Hani 4 yıllık üniversitede kişi neyi yapmaktan keyif aldığını ve neyi yaparken yorulmadığını tespit etmeli dedim ya.
Evet.
Bu benim yaparken yorulmadığım bir şey.
Güzel.
Evet. Dolayısıyla her şeyi değiştiriyorum. Yerimde de olduğum müddetçe ailemle çocuklarımla beraber bir yere gitmediğim müddetçe de herkes halinden memnun.
Evet.
Bir de şöyle bir şey var. En iyi öğrenme yöntemi öğretmek.
Aa, doğru.
En iyi öğrenme Güzel. Yöntemi öğretmek. Ben her verdiğim eğitimde, her yaptığım eğitimde kendi heybemi doldurarak çıkıyorum.
Şahane.
Bunun yani bir sürü şeyi var. Yani karşı tarafa bir soru geliyor, o soruyu bilmiyorsun. Veya şöyle bir soru sorarlarsa bak buna ben hazırlıklı olayım diyorsun vesaire. İşte atıyorum 10 öğretiyorsam 3-4'te öğrenerek çıkıyorum mesela her eğitimden. Dolayısıyla bu aslında kendi kendini besleyen bir yapı.
Çok
bir güzel. De o işi seviyorsan bu işin şeyi yok yani. Vay zaman bulamıyorum, vay işte başka
doğal
şey.
Olarak geliyor zaten aslında böyle yaptıktan sonra.
Kesinlikle.
Peki bu cevabı da aldıktan sonra hemen daha fazlasını konuşmayalım. Bir sonraki bölümde bundan daha fazlasını konuşalım. Çünkü konuşacaklarınız bitmedi. Ömer teşekkür ediyorum tekrar sana.
Ben teşekkür ederim.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.